Alexey Alexandrovich evinin kapısında Vronski ile karşılaştıktan sonra daha önce niyetlendiği gibi bir İtalyan operasına gitti. İki perde boyunca operada kaldı ve görmesi gereken herkesi gördü. Eve döndüğünde portmantoya dikkatle baktı ve asker paltosunun olmadığını görünce her zamanki gibi odasına geçti. Ancak her zaman yaptığının aksine yatmadı ve gece saat 3'e dek çalışma odasında bir aşağı bir yukarı dolaştı. Terbiye kurallarına uymak ve kendisinden beklenen tek koşulu, yani aşığıyla evinde görüşmeme koşulunu yerine getirmek istemeyen karısına duyduğu öfke Alexey Alexandrovich'e rahat vermiyordu. Karısı onun isteklerini yerine getirmemişti. O da karısını cezalandırmalı, boşanma ve oğlunu elinden alma tehdidini yerine getirmeliydi. Bu işle ilgili zorlukların hepsini biliyordu ama bunu yapacağını söylemişti. Şimdi tehdidini yerine getirmek zorundaydı. Kontes Lidya Ivanovna ona bunun içinde bulunduğu durumdan en iyi çıkış yolu olduğunu ve son zamanlarda boşanmalarla ilgili uygulamanın mükemmelleştiğini ima etmişti. Alexey Alexandrovich de resmi zorlukları aşma olanakları olduğunu görmüştü. Ayrıca felaket tek başına gelmez. Azınlıkların yerleştirilmesi ve Zaraysk elindeki tarlaların sulanması davaları da işinde Alexey Alexandrovich'in başına öyle tatsızlıklar getirmişti ki son zamanlarda aşırı sinirli olmuştu. Bütün gece uyumadı ve öfkesi iyice artarak sabaha doğru son haddine ulaştı. Hemen üstünü giyindi. Sanki elinde ağzına kadar dolu bir öfke kasesi taşıyarak ve bu kaseyi çalkalayıp dökmekten, öfkeyle birlikte karısıyla konuşmak için gereken enerjiyi kaybetmekten korkarak biraz önce kalktığını öğrendiği karısının odasına girdi. Kocasını çok iyi tanıdığını düşünen Anna, onun odasına girdiği andaki görünüşüne şaşırdı. Alnı kırışmıştı. Bakışlarını Anna'dan kaçırarak karamsar bir şekilde önüne bakıyordu. Ağzı sert ve küçümseyici bir biçimde büzülmüştü. Yürüyüşünde, hareketlerinde, sesinde Anna'nın daha önce hiç görmediği bir kararlılık ve sertlik vardı. Odaya girdi. Anna'ya günaydın demeden doğruca yazı masasına gitti ve anahtarları alıp çekmeceyi açtı. Anna, "Ne istiyorsunuz?" diye bağırdı. "Aşığınızın mektuplarını," dedi Alexey Alexandrovich. "Burada mektup falan yok," dedi Anna çekmeceyi kapatarak. Ancak Alexey Alexandrovich bu hareketten tahmininin doğru olduğunu anlamış ve kaba bir şekilde Anna'nın elini itip içine Anna'nın en gerekli belgeleri koyduğunu bildiği çantayı hemen kapmıştı. Anna çantayı elinden almak istedi ama Alexey Alexandrovich onu itti. "Oturun, sizinle konuşmam gerek," dedi. Çantayı kolunun altına koymuş ve dirseğiyle öyle sıkıştırmıştı ki omzu yukarı kalkmıştı. Anna hayret ve korku içinde bir şey demeden ona bakıyordu. "Sevgilinizi evimde kabul etmenize izin vermeyeceğimi söylemiştim size. Onu görmem gerekiyordu şey için." Anna hiçbir yalan bulamayarak durdu. "Bir kadının neden sevgilisini görmesi gerektiği konusunun ayrıntılarına girmeyeceğim." Anna kıpkırmızı olup "Ben sadece istiyordum ki," dedi. Alexey Alexandrovich'in bu kabalığı onu sinirlendirmiş ve cesaretlendirmişti. "Bana ne kadar kolay hakaret ettiğinizi hissetmiyor musunuz acaba?" dedi. "Namuslu bir adama ve namuslu bir kadına hakaret edilebilir ama hırsıza hırsız olduğunu söylemek sadece doğrudur. Bu yeni özelliğinizden, gaddarlığınızdan haberim yoktu. Bir kocanın sadece terbiye kurallarına uyması koşuluyla karısına onurlu adını vererek serbest bırakmasına gaddarlık diyorsunuz demek. Bu mu gaddarlık?" Anna bir öfke patlamasıyla "Bu gaddarlıktan daha kötü. Eğer bilmek istiyorsanız bu alçaklık," diye bağırdı ve gitmek istedi. Alexey Alexandrovich şimdi her zamankinden daha çok yükselttiği tiz sesiyle "Hayır," diye bağırdı ve iri parmaklarıyla Anna'nın kolunu bileziğinin kırmızı izleri kalacak kadar kuvvetle sıkıp zorla yerine oturttu. "Alçaklık mı? Eğer bu sözcüğü kullanmak istiyorsanız alçaklık, aşığı için kocasını ve oğlunu terk etmektir ve kocasının ekmeğini yemektir." Anna başını eğdi. Bir gün önce sevgilisine söylediği, asıl kocasının o olduğu, kocasının ise gereksiz biri olduğu sözlerini söylemekle kalmadı. Bunu düşünmedi bile. Kocasının sözlerindeki haklılığı hissediyordu ve sadece sessizce şöyle dedi: "Benim durumumu benim anladığımdan daha kötü tarif edemezsiniz. Ama bunları neden söylüyorsunuz?" "Bunu neden mi söylüyorum?" diye öfkeyle devam ediyordu Alexey Alexandrovich. "Terbiye kurallarına uyma isteğimi yerine getirmediğinizden, bu duruma son verecek önlemleri alacağımı bilmeniz için." "Yakında, çok yakında sona erecek bu durum," dedi Anna ve şimdi arzu ettiği o yakın ölüm düşüncesi aklına gelince yine gözleri yaşlarla doldu. "Sevgilinizle birlikte planladığınızdan daha çabuk sona erecek. Sizin tek istediğiniz hayvani isteklerinizin tatmini." "Alexey Alexandrovich, yere düşen birine vurmanın büyüklük olmadığını söyleyemiyorum ama bu namusluluk da değildir." "Evet, siz yalnız kendinizi düşünüyorsunuz ama kocanızın çektiği acılar sizi ilgilendirmiyor. Onun bütün hayatı mahvolmuş, acı çekiyormuş, sizin umurunuzda değil." Alexey Alexandrovich o kadar hızlı konuşuyordu ki dili dolaştı ve bu sözcüğü bir türlü söyleyemedi. Sonunda acı çekmek şeklinde söyleyebildi. Bu durum Anna'ya gülünç geldi ve böyle bir anda bir şeyin ona gülünç gelebilmesinden utandı. İlk kez bir an için onu anladı. Kendini onun yerine koydu ve kocasına acıdı. Fakat ne söyleyebilir ya da ne yapabilirdi? Başını eğdi ve hiçbir şey söylemedi. Alexey Alexandrovich de kısa bir süre sustu. Sonra artık daha az tiz ve soğuk bir sesle keyfine göre seçtiği hiçbir özel önlemi olmayan sözcükleri vurgulayarak konuşmaya başladı. "Size söylemek istediğim şey," dedi Alexey Alexandrovich. Anna ona baktı. Acı çekmek derken ki yüz ifadesini anımsayarak, "Hayır, bana öyle gelmiş, hayır." Bir insan bu donuk gözlerle, kendini beğenmiş sakinlikle bir şey hissedebilir mi? "Hiçbir şeyi değiştiremem," diye fısıldadı Anna. "Size yarın Moskova'ya gideceğimi, bir daha bu eve dönmeyeceğimi ve kararımı, boşanma davasını vereceğim avukat vasıtasıyla öğreneceğinizi söylemeye geldim. Oğlum da kız kardeşime gidecek," dedi Alexey Alexandrovich, oğluyla ilgili söylemek istediği şeyi güçlükle anımsayarak. "Seryoja'ya bana acı çektirmek için gerek duyuyorsunuz," dedi Anna, yan gözle Alexey Alexandrovich'e bakarak. "Onu sevmiyorsunuz. Seryoja'yı rahat bırakın." "Evet, oğluma olan sevgimi bile kaybettim. Çünkü sizden duyduğum tiksinti gidip ona bağlanıyor. Ama yine de onu alacağım. Elveda." Alexey Alexandrovich gitmek istedi. Ama şimdi de Anna onu durdurmuştu. "Alexey Alexandrovich, Seryoja'yı almayın," diye fısıldadı bir kez daha. "Başka söyleyecek bir şey yok. Seryoja'yı bırakın. Yakında doğum yapacağım. Onu almayın." Alexey Alexandrovich kızardı ve kolunu karısının elinden kurtarıp hiçbir şey söylemeden odadan çıktı. Petersburglu ünlü avukatın bekleme salonu Alexey Alexandrovich içeri girdiğinde doluydu. Biri yaşlı, biri genç, biri de tüccar karısı olmak üzere üç kadın, biri parmağında yüzük olan bankacı bir Alman, diğeri sakallı bir tüccar ve üçüncüsü boynunda haç nişanı taşıyan üniforma giymiş sinirli bir memur olmak üzere üç erkek anlaşılan uzun zamandır bekliyorlardı. Avukatın iki yardımcısı masalarında kalemlerini gıcırdatarak yazı yazıyordu. Alexey Alexandrovich'in meraklısı olduğu yazı takımları olağanüstü güzeldi. Alexey Alexandrovich'in bunu fark etmemesine olanak yoktu. Yardımcılardan biri ayağa kalkmadan gözlerini süzerek sinirli bir şekilde Alexey Alexandrovich'e "Ne istemiştiniz?" diye sordu. "Avukatla işim var." Yardımcı kalemiyle bekleyenleri göstererek "Avukat meşgul," diye sert bir yanıt verdi ve yazmaya devam etti. "Zaman ayıramaz mı?" dedi Alexey Alexandrovich. "Boş zamanı yok, her zaman meşguldür. Buyurun bekleyin." Alexey Alexandrovich kendini tanıtma gereği duyarak "Zahmet olmazsa kartımı iletebilir misiniz?" dedi. Yardımcı kartı aldı ve herhalde kartın içeriğini beğenmeyerek kapıdan içeri girdi. Alexey Alexandrovich açık mahkemeleri ilki olarak onaylardı ama yüksek düzeyde bir memur olarak iyi bildiği ilişkiler yüzünden bu mahkemelerin bizdeki bazı uygulama ayrıntılarını tam olarak beğenmez, bu ayrıntıları en yüksek derecede onaylanmış bir kararı ne kadar eleştirebilirse o kadar eleştirirdi. Bütün hayatı yöneticilik görevinde geçmişti. Bu nedenle herhangi bir şeyi onaylamadığı zaman her işte hatalar ve bu hataları düzeltme olanakları olabileceğini kabul ederek durumu yumuşatırdı. Yeni mahkemelerde avukatların içinde bulunduğu koşulları doğru bulmuyordu. Ancak şimdiye dek avukata işi düşmemişti ve dolayısıyla doğru bulmaması sadece kurumsal yöndendi. Şimdi ise bu düşüncesi avukatın bekleme salonunda edindiği tatsız izlenimle daha da güçlenmişti. "Şimdi çıkıyorlar," dedi yardımcı. Gerçekten de 2 dakika sonra avukatla görüşmeye gelmiş olan uzun boylu, yaşlı bir hukukçuyla avukat kapıda göründü. Avukat, kara kızıl sakallı, açık renk uzun kaşlı, çıkık alınlı, ufak tefek, tıknaz, dazlak bir adamdı. Kravatından ve çifte saat kösteğinden cilalı ayakkabılarına kadar bir damat gibi giyinmişti. Yüzündeki zeki bir köylü ifadesi vardı. Giyimi ise züppece ve zevksizdi. Avukat Alexey Aleksandroviç'e "Buyurun," dedi ve asık bir suratla Karenin'e yol verip kapıyı kapattı. "Buyurmaz mısınız?" Kağıtlarla dolu yazı masasının önündeki koltuğu gösterdi ve kendisi de başını yana eğip beyaz tüylerle örtülü kısa parmaklı küçük ellerini avuşturarak masanın başına geçip oturdu. Ama tam bu pozu aldığında masanın üstünden bir güve uçtu. Avukat kendisinden beklenmeyecek bir hızla ellerini açtı, güveyi yakaladı ve tekrar önceki pozunu aldı. Alexey Aleksandroviç avukatın hareketini şaşkınlık içinde gözleriyle izleyip "Davamla ilgili olarak konuşmaya başlamadan önce sizinle konuşmak istediğim konunun gizli kalması gerektiğini belirtmeliyim," dedi. Belli belirsiz bir gülümseme avukatın kızıla çalan sarkık bıyıklarını araladı. "Bana verilen sırları saklamasaydım avukat olmazdım. Ama eğer bunu kanıtlamamı istiyorsanız..." Alexey Aleksandroviç avukatın yüzüne baktı ve gri, zeki gözlerin güldüğünü ve sanki her şeyi biliyormuş gibi baktığını gördü. "Adımı biliyor musunuz?" diye devam etti Alexey Aleksandroviç. "Sizi ve yararlı çalışmalarınızı." Tekrar bir güve yakaladı. "Her Rus gibi biliyorum," dedi avukat eğilerek. Alexey Aleksandroviç cesaretini toplamaya çalışarak derin bir soluk aldı. Ama bir kez karar verdikten sonra da artık o tiz sesiyle çekinmeden, duraksamadan ve bazı sözcüklerin üzerine basarak devam etti. "Başımda bir dert var," diye söze başladı Alexey Aleksandroviç. "Aldatılmış bir koca durumundayım ve karımla ilişkilerimi yasal olarak kopartmak, yani ayrılmak ama oğlumun annesiyle kalmayacağı bir şekilde ayrılmak istiyorum." Avukatın gri gözleri gülmemeye çalışıyordu ama bu gözler önüne geçilmez bir sevinç yüzünden yerinde duramıyordu. Ve Alexey Aleksandroviç bunda sadece karlı bir iş almış bir adamın sevincini görmüyordu. Burada zafer ve heyecan vardı. Karısının gözlerinde gördüğü o kötü parıltı vardı. "Boşanmanın gerçekleşmesi için yardım etmemi mi istiyorsunuz?" "Evet, bunu istiyorum. Ama sizi önceden uyarmalıyım. Gösterdiğiniz ilgiyi kötüye kullanma riskine girebilirim. Ben size yalnızca bir ön danışma için geldim. Boşanmak istiyorum ama boşanmanın mümkün olacağı formaliteler benim için önemli. Formaliteler benim isteklerime uymazsa büyük olasılıkla yasal arayışlardan vazgeçeceğim." "Hep öyledir," dedi avukat. "Her zaman size bağlıdır." Avukat önüne geçemediği sevincinin müşterisinin kalbini kırabileceğini hissederek bakışlarını Alexey Aleksandroviç'in ayaklarına indirdi. Burnunun dibinden uçan güveye baktı ve ellerini kaldırdı. Ama Alexey Aleksandroviç'in durumuna duyduğu saygı yüzünden güveyi yakalamadı. "Bu konuyla ilgili yasa hükümlerimizi ana hatlarıyla bilsem de," diye devam etti Alexey Aleksandroviç, "bu tür bir davanın uygulamada genel olarak ne gibi formalitelerle gerçekleştiğini öğrenmek isterim." Avukat, müşterisinin konuşma tonuna memnuniyetle girerek ve gözlerini kaldırmaksızın, "İstediğinizin yerine getirilebileceği yolları size anlatmamı istiyorsunuz," dedi. ve Alexey Alexandrovich'in başını eğerek onaylamasından sonra arada sırada onun leke leke kızarmış yüzüne kaçamak bir bakış atarak devam etti. "Yasalarımıza göre boşanma," dedi. "Yasalarımızı beğenmediğini hafiften belirterek. Bildiğiniz gibi şu durumlarda olabilir." Kapıdan başını uzatan yardımcısına "Bekle," dedi. Ama yine de kalktı, birkaç şey söyledi ve tekrar yerine oturdu. Evet, şu durumlarda eşlerin bedensel kusurları sonra habersiz olarak 5 yıl ortadan kaybolma, dedi. Kıllarla kaplı küt parmağını bükerek sonra zina. Bu sözcüğü belirgin bir memnuniyetle söylemişti. Yan durumlar şöyle. Durumlarla yan durumlar birlikte sınıflandırılamayacağı halde kalın parmaklarını bükmeye devam ediyordu. Kocanın ya da karının bedensel kusurları, sonra kocanın ya da karının zina yapması. Bütün parmakları kapanmıştı. Hepsini açtı ve devam etti. Bu kuramsal bir görüş ama sanırım siz uygulama kısmını öğrenmek için bana başvurmak onurunu bağışladınız. Bu yüzden geçmişteki örneklere bakarak size bütün boşanma olaylarının şu yola döküldüğünü söylemeliyim. Bedensel kusur yok. Anlayabildiğime göre habersiz ortadan kaybolmakta. Alexey Alexandrovich onaylayarak başını eğdi. Durum şuna gelip dayanıyor. Eşlerden birinin zina yapması ve karşılıklı anlaşmayla suçlu tarafının suçunun ortaya çıkarılması. Böyle bir anlaşma yoksa da suçüstü yapılabilir. Uygulamada bu sonuncu duruma ender olarak rastlandığını söylemek zorundayım, dedi avukat ve Alexey Alexandrovich'e kaçamak bir bakış atıp şu ya da bu silahın üstünlüklerini anlatıp alıcının seçimini bekleyen bir silah satıcısı gibi sustu. Fakat Alexey Alexandrovich bir şey söylemiyordu. Bu yüzden avukat devam etti. Ben en alışılmış, en basit ve en akıllıca olanın karşılıklı anlaşmaya dayanan zina olduğu görüşündeyim. Cahil biriyle konuşurken böyle demezdim, dedi avukat. Ama sanırım sizin için anlaşılır bir şeydir bu. Ancak Alexey Alexandrovich o kadar şaşırmıştı ki karşılıklı anlaşmaya dayanan zinanın akıllıca bir şey olduğunu birden anlamadı ve anlamadığını bakışlarıyla belli etti. Ama avukat hemen onun yardımına koştu. İnsanlar artık bir arada yaşayamıyor. Bu bir gerçek. Eğer her ikisi de bu konuda uzlaşıyorsa, ayrıntılar ve formaliteler onlar için fark etmiyor. Ayrıca bu en basit ve en güvenilir yöntemdir. Alexey Alexandrovich şimdi tam olarak anlamıştı. Ancak bu yönteme izin verilmesini engelleyen dinsel kuralları vardı onun. Bu olayda bu durum konu dışı, dedi Alexey Alexandrovich. Burada bir tek şey yapılabilir. Elimdeki mektuplarla kanıtlanan zina ortaya çıkarılabilir. Mektuplardan söz edilince avukat dudaklarını büktü ve acıyan, küçümseyen ince bir ses çıkarttı. Bildiğiniz gibi bu tür işlere dinsel makamlar bakıyor, diye söze başladı avukat. Pederler de, papazlar da bu tür işlerin en küçük ayrıntılarına girmeye pek meraklıdır, dedi. Papazların zevkini beğendiğini gösteren bir gülümsemeyle. Mektuplar işi kısmen doğrulayabilir. Ama kanıtların doğrudan, yani görgü tanıkları tarafından elde edilmesi zorunludur. Eğer bana güvenmek lütfunda bulunursanız, kullanılacak yöntemlerin seçimini de bana bırakınız. Sonuç almak isteyen insan yöntemleri de hoş görür. Alexey Alexandrovich birden sararıp, "Öyleyse," diye konuşmaya başladı. Ama o sırada avukat ayağa kalktı ve kapıya, konuşmalarını kesen yardımcısına doğru gitti. "Ucuz mal satmadığımızı söyleyin o kadına," dedi ve Alexey Alexandrovich'in yanına döndü. Yerine dönerken sezdirmeden bir güve daha yakaladı. Kaşlarını çatarak, "Yaza kadar bizim koltukların kumaşı hapı yutacak," diye geçirdiği içinden. "Evet, diyordunuz ki," dedi. Alexey Alexandrovich ayağa kalkarak, "Kararımı size yazılı olarak bildireceğim," dedi ve masaya dayandı. Kısa bir süre bir şey söylemeden durduktan sonra şöyle dedi. "Sözlerinizden boşanmanın mümkün olduğu sonucunu çıkarabiliyorum. Sizden ayrıca koşullarınızı bana bildirmenizi de rica ediyorum." Avukat soruya yanıt vermeksizin, "Bana tam bir hareket serbestliği verirseniz her şey mümkündür," dedi. Hem gözleri hem de cilalı çizmeleri parlayarak kapıya yöneldi. "Sizden ne zaman haber alabilirim?" diye sordu. "Bir hafta sonra bu davayı alıp almayacağınıza ve koşullarınıza ilişkin yanıtınızı bildirmenizi rica ederim." "Çok güzel efendim." Avukat saygıyla eğilerek selam verdi. Müşterisini kapıdan uğurladı ve yalnız kaldıktan sonra kendini bir sevinç duygusuna kaptırdı. O kadar neşelenmişti ki kurallarına aykırı olarak pazarlık eden bir hanıma indirim yaptı ve gelecek kıştan önce Sigon'inki gibi mobilyalara kadife kaplatmak gerektiğine kesin karar verip güve yakalamaktan vazgeçti. Alexey Aleksandrovich komisyonun 17 Ağustos toplantısında parlak bir zafer kazanmış ama bu zafer onun için can sıkıcı sonuçlar doğurmuştu. Azınlıkların yaşantısını her bakımdan incelemek amacıyla yeni bir komisyon oluşturulmuş ve Alexey Aleksandrovich'i şaşırtan olağanüstü bir çabukluk ve canlılıkla yerinde incelemeler yapmaya gönderilmişti. 3 ay sonra bir rapor sunuldu. Azınlıkların yaşantısı siyasi, idari, ekonomik, etnografik, maddi ve dini bakımlardan incelenmişti. Bütün soruların yanıtları mükemmel bir şekilde verilmişti. Bunlar her zaman hatalara açık insan düşüncesinin değil, memuriyet çalışmalarının bir sonucu olduğu için kuşkuya yer bırakmayacak yanıtlardı. Bunların hepsi bucak yönetimlerinin ve köy papazlarının raporlarına dayanarak ilçe yöneticilerinin ve ruhani meclislerin hazırladığı raporları esas alarak valilerin ve psikoposların verdikleri resmi bilgilerin ve düzenledikleri raporların sonuçlarıydı. Bu yüzden de hepsi hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak yanıtlardı. Örneğin neden kıtlık oluyor? Neden insanlar inançlarına bağlı kalıyor ve benzeri gibi memuriyet mekanizması kolaylık göstermeden yüzyıllarca çözümlenemeyecek sorunların hepsi açık ve kesin çözüme ulaşmıştı. Çözüm Alexey Aleksandrovich'in düşündüğü gibiydi. Fakat son toplantıda damarına basıldığını hisseden Stremov, komisyon raporları gelince Alexey Aleksandrovich'in hiç beklemediği bir taktik uyguladı. Stremov, diğer bazı üyeleri de peşinden sürükleyerek birden Alexey Aleksandrovich'in tarafına geçti ve Karenin tarafından önerilen önlemlerin yürürlüğe sokulmasını ateşli bir şekilde savunmakla kalmadı, aynı anlamda başka aşırı önlemler önerdi. Alexey Aleksandrovich'in ana düşüncesine karşı daha da güçlenen bu önlemler kabul edildi ve Stremov'un taktiği işte o zaman anlaşıldı. Aşırıya kaçan bu önlemler bir anda öyle aptalca göründü ki devlet adamları, kamuoyu, akıllı kadınlar ve gazeteler öfkelerini ve hem bu önlemlere hem de onların babası olarak kabul edilen Alexey Aleksandrovich'e karşı olduklarını belirterek aynı anda hep birden önlemleri topa tuttular. Stremov ise tek yaptığı şeyin Karenin'in hazırladığı planı körü körüne izlemek olduğu ve şimdi yapılanlardan kendisinin de şaşkınlığa düştüğü görüntüsünü yaratarak bir kenara çekildi. Bu durum Alexey'i zora soktu. Ancak sağlığının bozulmasına ailevi dertlerine karşın Alexey Aleksandrovich pes etmedi. Komisyon ikiye bölündü. Başta Stremov olmak üzere bazı üyeler Alexey Aleksandrovich'in yönettiği denetleme komisyonunun verdiği bilgilere güvenmekle hata ettiklerini ve komisyon raporunun saçma sapan bir kağıt parçası olduğunu söyleyerek kendilerini temize çıkarıyorlardı. Alexey Aleksandrovich, belgelere karşı bu türden devrimci bir tavrın tehlikesini gören bir grup insanla birlikte denetleme komisyonu tarafından verilen bilgileri desteklemeyi sürdürüyordu. Bunun sonucunda en yüksek çevrelerde ve hatta toplumda her şey birbirine karıştı ve herkesi son derece ilgilendirdiği halde hiç kimse, azınlıklar gerçekten yoksullaşıyor mu yoksa refah düzeyleri yükseliyor mu anlayamadı. Bunun ve kısmen de karısının sadakatsizliği yüzünden üzerine kuşku düşmesi sonucunda Alexey Aleksandrovich'in konumu epeyce sarsıldı. Bu durumda Alexey Aleksandrovich önemli bir karar aldı. Komisyonu şaşkınlığa düşürerek konuyu yerinde incelemek üzere bizzat gitmek için izin isteyeceğini açıkladı ve Alexey Aleksandrovich izni alıp uzak illere doğru yola çıktı. Alexey'in gidişi hele tam yola çıkarken gideceği yere kadar 12 posta atı için kendisine verilen yol parasını resmi bir yazıyla geri çevirmesi büyük gürültü kopardı. Betsy, Prenses Miyagaya ile konuşurken bununla ilgili olarak "Bu davranışı çok soylu buluyorum," diyordu. Artık her yerde demiryolu olduğunu herkes bilirken posta atı için para vermek de ne oluyor? Ancak Prenses Miyagaya aynı görüşte değildi. Üstelik Prenses Tverskaya'nın düşüncesi kızdırmıştı onu. "Bilmem kaç milyonunuz varken söylemesi kolay sizin için," dedi Prenses Miyagaya. "Oysa ben kocamın yazın teftişe gitmesinden çok memnunum. Gezmek ona iyi geliyor. Hem de hoşuna gidiyor. Bu paralarla arabanın ve arabacının masrafını ödemeye alıştım artık." Alexey Alexandrovich uzak illere giderken 3 gün Moskova'da kaldı. Moskova'ya gelişinin ertesi günü genel valiyi ziyarete gitti. Her zaman özel ve kiralık arabaların toplandığı Gazetni Sokağı'nın kavşağında Alexey Alexandrovich birden öyle yüksek ve neşeli bir sesle adının seslenildiğini duydu ki çevresine bakmaktan kendini alıkoyamadı. Kaldırımın köşesinde sırtında son moda kısa bir palto, başında yana yıkılmış son moda alçak bir şapkayla neşeli, genç Stefan Arkadyiç gülümserken kırmızı dudakları arasından pırıl pırıl beyaz dişlerini göstererek dikiliyor, kararlı ve ısrarlı bir şekilde bağırarak durmasını istiyordu. Bir eliyle köşede duran ve içinden kadife şapkalı bir kadın başıyla iki küçük çocuk başının göründüğü bir arabanın penceresini tutuyor ve gülümseyerek eniştesine el sallıyordu. Kadın da tatlı bir gülümsemeyle Alexey Alexandrovich'e el sallıyordu. Dolly ile çocuklardı bunlar. Alexey Alexandrovich Moskova'da kimseyi, hele hele karısının erkek kardeşini görmeyi hiç istemiyordu. Şapkasını kaldırdı ve geçip gitmek istedi. Ama Stepan, Alexey'in arabacısını durmasını söyleyip karların üstünden koşarak yanına geldi. "Geldiğini haber vermemen ne kadar ayıp. Çok oldu mu geleli? Dün Düsso'daydım ve tahtada Karenin adını gördüm. Ama senin olacağın aklıma gelmedi," dedi Stepan, arabanın penceresinden içeri başını uzatarak. "Yoksa uğrardım. Seni gördüğüme ne kadar sevindim," dedi. Karları silkelemek için bir ayağını diğerine vurarak. "Haber vermemen ne ayıp," diye yineledi. "Zamanım olmadı. Çok işim var," diye sert bir yanıt verdi Alexey Alexandrovich. "Karımın yanına gidelim. Seni çok görmek istiyor." Alexey Alexandrovich üşüyen bacaklarına sardığı battaniyeyi kaldırdı. Arabadan inerek karların üstünden Darya Alexandrovna'ya doğru yürüdü. "Ne o, Alexey Alexandrovich, neden bizi çiğneyip geçiyorsunuz?" dedi Dolly gülümseyerek. "Çok meşguldüm. Sizi gördüğüme çok sevindim," dedi Alexey Alexandrovich buna üzüldüğünü açıkça gösteren bir ses tonuyla. "Nasılsınız? Sevgili annem nasıl?" Alexey Alexandrovich bir şeyler mırıldandı ve gitmeye niyetlendi. Fakat Stepan Arkadyiç onu durdurdu. "Bak, yarın şöyle yapalım. Dolly, onu yemeğe çağırsana. Ona Moskovalı aydınları tanıtmak için Koznişev ve Petsov'u da çağıralım." "Tamam, lütfen gelin," dedi Dolly. "Eğer isterseniz sizi 5-6 civarında bekleriz." Benim sevgili annem nasıl? Ne zamandır?" Alexey Alexandrovich suratını asarak "İyi," diye mırıldandı. "Çok memnun oldum," dedi ve kendi arabasına yöneldi. "Gelecek misiniz?" diye seslendi Dolly. Alexey Alexandrovich hareket eden arabaların gürültüsü içinde Dolly'nin duyamadığı bir şeyler söyledi. Stefan Arkadyiç "Yarın uğrarım," diye bağırdı. Alexey Alexandrovich arabaya bindi. Görmemek ve görülmemek için iyice gömüldü. Stefan Arkadyiç karısına "Tuhaf adam," dedi ve saatine bir göz atıp yüzünün önünde eliyle karısına ve çocuklarına sevgisini gösteren bir hareket yaptıktan sonra kaldırımda fiyakalı fiyakalı yürüdü. Dolly kıpkırmızı olmuş, "Stiva, Stiva," diye bağırıyordu. Stepan Arkadyiç başını çevirdi. "Grisha ile Tanya'ya palto almam gerek, bana para ver." "Boş ver, benim sonra vereceğimi söyle," dedi ve yoldan geçen bir tanıdığına başıyla neşeli bir selam verip gözden kayboldu.